Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 33. ayrım. 2 gün içinde 1 milyon doların üzerinde altın çıkarttılar. Tate'in değer biçmek ve kataloglamak için çabaladığı mücevherler de vardı. Başarıları arttıkça aldıkları önlemler de artıyordu. Tekneleri sit alanına 100 kulaçtan daha öteye demirlemişlerdi. Tur tekneleri selamlama mesafesi içinden geçerken, Buck en azından günde 2 kez baş tarafta balık tutma numarası yapıyordu. Tate sayısız film makarası çekiyor ve bunları saklıyordu. Çiziyor ve çizimleri dosyalayarak kaldırıyordu. Müze hayalinin neredeyse avcunun içinde olduğunu biliyordu. Yazılacak makaleler, yayınlanacak bilimsel bildiriler, söyleşiler olacaktı. O ve babası karşılıklı plan ve fikir tartışmaları yapıyorlardı. Matthew'ya umutları hakkında hiçbir şey anlatmıyorlardı. Onun hayalleri biliyordu ki kendisininkilerden farklıydı. Birlikte çalışıyor, birlikte avlanıyorlardı. Gece yarısının sessizliğinde, kalın bir battaniye üzerinde durmadan sevişiyorlardı. Ve o bazen canı sıkkın görünüyor, Tate onu kendisine anlaşılamaz bakışlarla süzerken yakaladığında uzlaşmaya vardıklarını söylüyordu kendi kendine. Araştırma ve de baharın sessizce yaza doğru akışı bundan daha kusursuz olamazdı. Larry ıslık çalarak salonun dışında dolaşıyordu. Bir an durdu, Buck'la Marla'nın konglomera çekişlemesini izliyordu. Çok çekici Mrs. Beam'ını takdir ediyordu. Yalnızca o bakışları, ince ve çok güzel vücudu için değil, su götürmez klası için. Larry'nin hayatına girip çıkmış olan kadınlar, ilginç ve baştan çıkarıcıydı. Ancak pek klasları yoktu. Soyu belli güneyli hanımefendi, terliyken ve kirli elleriyle bile göz kamaştırıcıydı. Kadının evli olması çok yazık diye düşündü. Larry'nin asla bozmadığı birkaç kuraldan biri, evli bir kadına bulaşmamaktı. Botu almalıyım diye belirtti. Malzemeye ihtiyacımız var. Oo, Marla topukları üzerinde geriye yaslandı. Alnındaki ter damlacıklarını sildi. Sen gitse mi gideceksin Larry? Ben bir koşu giderim diye düşünüyordum. Aslında biraz taze yumurtayla meyve işime yarayabilir. Her ne istersen almaktan mutluluk duyarım. Doğrusu ona en sevimli gülümsemesiyle baktı. Kısa bir süre için sahile çıkmak çok hoşuma gidecekti. Eğer arkadaşlığım seni rahatsız etmezse, planlarını hızla aklından geçiren Larry'nin yüzüne parlak bir gülümseme yayıldı. Maşer Marla, bu benim için büyük bir mutluluk olur. Ben temizlenip toparlanırken birkaç dakika bekleyebilir misin? Benim zamanım senin zamanın demektir. Tüm nezaketiyle onun bota binmesine yardım etti. Sonra New Adventure'a kadar olan mesafeyi çabucak, büyük bir beceriyle almasını izledi. Bildiği hiçbir şey, bu güzel Mrs. Beam'ını birkaç kulaç bile yüzmeye ikna edemezdi. Bak, sevimliliğini onun için boşa harcıyorsun Fransız diye geveleyerek çekici indirdi. Harcasam ne olur mon ami, yedekte o kadar çok var ki. Neşelenmişti. Arkaya baktı. Peki, adadan sana ne getirmemi istersin? Bir şişe blackjack diye düşündü Buck. Neredeyse, viskinin tadının o ilk şokunu gırtlağında hissederek. Hiçbir şey istemiyorum. Nasıl istersen. Tütününün takılı olduğu cebine vurdu, sonra yeniden küpeşteye gitti. Ah, işte güzel alışveriş arkadaşım geliyor. Abiento. Larry centilmence dümen yekesine geçti. Senkis'e doğru yola koyulmadan önce, Marla'nın R'ye el sallaması için geniş bir dönüş yaptı. Bu gerçekten hoşuma gitti Larry. Ray haritalarına ve kayıtlarına o kadar dalmış ki, beni götürmesini istemeye cesaret edemedim. Çarşıda dolaşma beklentisiyle keyiflenmişti. Yüzünü rüzgara doğru kaldırdı. Herkes çok meşgul. Sen de çok çalışıyorsun Marla. Hiç çalışmak gibi gelmiyor. Ama dalmak başka. Gözlerini döndürdü. Çalışmak o işte. Gerçi sen hoşlanıyorsun. Matthew mükemmel bir öğretmen. Suyun üzerinde geçirdiğim bunca yıldan sonra altını keşfetmek benim için mutluluk oldu. Ray de dalış ortaklarının en iyisi. O bunu hep sevdi. Hala ara sıra beni ikna etmeye çalışıyor. Gerçi şnorkelle dalmayı bir zamanlar denemiştim. Cozumel resifleri çok heyecan vericiydi. Ancak kendimi unuttum ve biraz açıldım. Farkına varıncaya kadar açık denizdeydim. Bu çok garip bir duyguydu. Titredi. Bir cins yükseklik korkusu. Kendi kendiyle alay ederek üstüne giydiği can yeleğini okşadı. Ben teknelerden yanayım. Isabella'yı kendi gözlerinle görememen yazık. Tate'in yaptığı bütün o çizimlerle kendimi görmüş gibi hissediyorum. Sen kendi payına düşenle ne yapacaksın Larry? Kanada'ya geri dönecek misin? Eksik olsun. Öyle soğuk ki. Uzaktaki kıyı şeridini inceledi. Beyaz kum, salınan palmiyeler. Ben daha sıcak iklimleri tercih ederim. Belki burada bir ev yapar, denizi seyrederim. Veya tekneyle dünyayı gezerim. Sırıttı. Ama her ne olursa olsun, zengin biri olmanın keyfini çıkaracağım. Bu, hoş bir beklentiydi. Sahile yanaşıp botu bağlar bağlamaz, Larry şehre kadar Marla'ya eşlik etti. Tüm sevimliliğiyle taksiyi ödemekte ısrar etti. Onun yanında keyifle sebze meyve tezgahlarının arasında dolaştı. Birkaç dükkana bakmak istersem, sıkılır mısın Larry? Bu kadınsız zaafımı itiraf etmekten utanıyorum ama teknede uygarlıktan kopmuş gibi hissediyorum kendimi. Bazı takılara bakmayı çok seviyorum. Hem video kameram için birkaç kaset daha almam gerekiyor. O zaman istediğini yap. Hiçbir şey beni seninle dolaşmaktan daha mutlu edemezdi. Ancak kendi başıma halletmem gereken bir iki işim var. Seninle burada diyelim ki 40 dakika sonra buluşsak, uygun olur mu? Harika olur. Larry Marla'nın elini alıp sevimli bir şekilde öptü. Görüşmek üzere. Sonra avare avare uzaklaştı. Kadının görüş alanından çıkar çıkmaz küçük bir otelin lobisine sızdı. Bir telefon kulübesinin mahremiyeti gerekliydi ona. Girip içeri yerleşti. Ona gereken numara kafasının içindeydi. Yabancı gözler görebileceği için böyle şeyleri bir yere not etmek tehlikeliydi. Sabırla bekledi. Santral bağlantıyı yapana kadar kendi kendine mırıldandı. Ödemeli elbette. Azametli ses, Van Dyck malikanesi deyince sırnaşık bir biçimde sırıttı. Celis Van Dyck'a Mr. Larue'den ödemeli bir telefon var. Ödemeyi kabul ediyor musunuz? Bir saniye lütfen. Bir saniye lütfen diye yineledi Santral o güzel adalı sesiyle. Zaman dışında hiçbir şeyim yok Matmazel. Beklerken bir sigara sardı. Ben Van Dyck. Ödemeyi kabul ediyorum. Santral, teşekkür ederim. Devam edin Mr. Larue dedi. Bonjour Mr. Van Dyck. Siz umarım iyisinizdir. Nereden arıyorsun? St. Kitts'te küçük bir otelin lobisindeyim. Hava oldukça güzel. Geri kalanlar, güzel Mrs. Beeman ana alışverişi yapıyor. Diğerleri denizde. Ne arıyorlar? Margaret'in içi boşaltıldı. Bunun yapılmasını ben kendim sağladım. Aynen öyle. Kurtlar için bile pek az şey bırakmışsınız. Tate çok üzgün. Öyle mi? Sesini belli belirsiz hain bir zevk sardı. Onu yerleştirdiğim yerde kalmalıydı. Ama bu, halledilmesi gereken ayrı bir problem. Tam bir rapor istiyorum Larry. Lassiter'ları elimin altında tutmak için sana çok iyi para ödüyorum. Ve ben de işimi yapmaktan zevk alıyorum. Belki bakın içkiyi bırakmış olduğunu bilmek ilginizi çeker. Acı çekiyor ancak artık şişeyi eline alması olası değil. Alacak. Belki. Larry dumanı üfledi. Kulübenin tepesine doğru kıvrılarak yükselmesini izledi. Dalmıyor. Diğerleri dalarken tırnaklarını yiyor ve terliyor. Matthew ve Tate'in sevgili olduklarını bilmek sizi ilgilendirir belki. Geceleri buluşuyorlar. Onun zevki beni hayal kırıklığına uğratıyor. O sevimli, kültürlü ses gerildi. Dedikodu eğlencelidir Larry. Ancak bunun için para ödemekten hoşlanmam. Margaret'in orada daha ne kadar kalmaya niyetliler? Margaret'i haftalar önce terk ettik. Duraklama belirgindi. Haftalar önce ve sen bana haber vermek zahmetine katlanmadın ha? Ben her zaman olduğu gibi kendi içgüdülerime güvenmiştim. Dramatik zamanlamadan hoşlanırım mon ami. Isabella'nın enkazını bulmuş olduğumuzu size şimdi söylemek bana daha uygun geldi. Çok zengin, daha çok duman çekti, üfledi. Dalış arkadaşım Ray Beeman, onun çok değerli bir şey barındırdığına kuvvetle inanıyor. Yani, Angeline'in laneti. Larry kendi kendine gülümsedi. Sanırım, ikramiye olarak İsviçre'deki hesabıma 100 bin Amerikan doları havale etmek senin açından akıllıca olacak. 20 dakika sonra işlemin gerçekleşmiş olduğunu görmek için kontrol edeceğim. 100 bin dolar, bir hayal için. Ancak hattan net olarak gelen kelimeler nefes nefeseydi. Paranın yerinde olduğundan emin olduktan sonra, bu sevimli küçük otelin faksını kullanarak, sana Ray'in uzun zamandır toplamak için büyük bir çaba harcadığı dokümanların kopyalarını geçeceğim. Ödediğin paraya değeceğine inanıyorum. Pek yakında, gelişmeler hakkında seninle yeniden temas kuracağım. A biento. Kendinden çok hoşnuttu. Van Dyck bir sonraki cümlesini bitirmeden kapattı. Para gelecek diye düşündü Larue. Van Dyck yatırımı göz ardı etmeyecek kadar sıkı bir iş adamıydı. Larue ellerini birbirine sürttü ve kulübeden çıktı. Otelde sakin bir 20 dakika geçirebileceği ufak bir kafe bulunduğunu umuyordu. Kazanı karıştırmak ve yavaş yavaş kaynadığını izlemek öyle eğlenceliydi ki. 21. Gecikmişti. Kendine Tate orada beklemediği için hayal kırıklığına uğramanın saçmalık olduğunu söyleyerek köprüyü arşınlıyordu. Oraya doğru yüzmeye başladığında salonda ışık olduğunu görmüştü. Anlaşılan bir şeye dalmıştı. Er geç dikkati dağılacak, saate bakacak ve gece yarısını geçtiğini fark edecekti. Er geç. Tekrar denize ve yıldızlara bakmak için sessizce kaptan köşkünün penceresine gitti. Bütün denizciler gibi bu yıldızlarla dünyanın haritasını çizebilirdi. Onlarla herhangi su veya kara parçasının herhangi bir noktasına gitmek için yolunu bulurdu. Ancak en çok göz diktiği şeye giden rotayı gösterecek ne rehberi ne de haritası vardı. Bu yolculukta kördü ve yönü yoktu. Tüm yaşamı boyunca çaresizlik onu her türlü duygudan ve her türlü başarısızlıktan daha çok utandırmıştı. Annesinin terk etmesini, babasının öldürülmesini, bakın sakat kalmasını önleyememiş, çaresiz kalmıştı. Ve şimdi de kendini, yüreğine ve onu istemeyen kadına karşı savunmakta çaresizdi. İçini yiyen bu huzursuzluğu cinsel istek gibi bir şeyin üzerine atabilmeyi isterdi. Ama bu temel susuzluk dindiği halde hala onu istiyordu. Bir an bile istek duymadan bakamıyordu ona. Ancak bu artık fiziksel olmanın çok ötesindeydi. Aslında bu her zaman fiziksel olmanın ötesindeydi diye düşündü. Onunla birlikteyken farklı bir erkek olduğunu nasıl açıklayabilirdi? O kendisi için, kendisinin onun için hissettiklerinin gölgesi kadar bile bir şeyler hissetse, yine de farklı bir erkek olabilirdi. Onsuz yaşamak olanaklıydı. Daha önce denemişti ve yine yapabileceğini biliyordu. Ancak o zaman asla olmak istediği gibi biri olamayacak ve o kendisinin bir parçası olmadıkça istediklerine asla kavuşamayacaktı. Onun kendisine verdiğini almak ve zamanı geldiğinde gitmesine izin vermek dışında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Günü yaşamak nedir biliyordu. Yaşamının çoğu böyle geçmişti. Bir kadının onu geleceğe, sınırlamalara ve sorumluluklara büyük bir özlem duyar hale getirdiğini görmek küçültücüydü. Üstelik kendisinin sorumluluk alamayacağına inanan bir kadındı bu. Tate'in yanıldığını kanıtlamanın hiç yolu yoktu. İkisi de Matthew'nun aradığını bulduğu anda alacağını biliyorlardı ve bunu kullanacaktı. Angeline'in lanetine sahip olduğu anda Tate'i kaybedecekti. İkisine de sahip olmanın hiç yolu yoktu ve eğer babasına olan borcunu göz ardı ederse Matthew'nun kendi kendisiyle yaşayabilmesi olanaksızdı. Şimdi yalnız başına, yıldızların sudaki yansımalarını seyrederek bu kolyenin ve onun ifade ettiği her şeyin açgözlü denizin altında gömülü kalmasını umut edebilirdi. Özür dilerim, genç kız telaşla içeri girdi. Kapıyı kapayıp kilitlemek için döndüğünde saçları uçuşuyordu. Fil dişi yelpazeyi çiziyordum ve zamanı unuttum. Böylesine narin bir şeyin bunca yıl boyunca el değmemiş gibi mükemmel kalabilmiş olması büyüleyici. Durdu. Matthew bazen yaptığı gibi Tate'in kendisini garip ve ürkütücü bir şekilde şeffaf hissetmesine neden olan bir şekilde bakıyordu yine. Aklında ne var acaba diye merak etti. Kendisini güden duyguları nasıl gizliyordu? Bu tıpkı yüzeyin çok derinliklerinde lavların kaynadığını bilerek bir volkana bakmaya benziyordu. Kızgın mısın? Yalnızca çeyrek geçiyor. Hayır, kızgın değilim. Bu gözler içinde parlayan tüm sırlarıyla acımasızca onunkilere dikilmişti. Biraz şarap ister misin? Şarap mı getirdin? Birden kendini tedirgin hissetti ve başını sallayarak saçlarını geriye attı. Güzel, Larue'den yürüttüm. Geçen gün Marla ile birlikte sahile gittiğinde birkaç iyi Fransız şarabı almış. Açtım bile. Matthew şişeyi aldı ve iki bardağı doldurdu. Teşekkürler. Tate bardağı aldı ve bundan sonra ne yapması gerektiğini düşündü. Normal olarak kendilerini yere atar ve çocukların armağan paketlerine saldırmasına benzer bir açgözlülükle giysilerini çekip çıkartırlardı. Batı taraftan bir fırtına yaklaşıyor. Dert olabilir. Tayfunlar için henüz erken. Bak devamlı kolluyor. Yine de, bugün öğleden sonra Larue'nun çıkarttığı yelpazeden söz et. Olasılıkla 2 veya 3 bin değerinde. Ciddi bir koleksiyoncu için daha fazla eder. Saçına dokunmak için uzandı. Tate, bana yelpazeyi anlat. O, tamam. Sendeleyerek iskele penceresine doğru yürüdü. Fil dişi, 16 çubuklu. Açıldığı zaman bir gül motifi meydana getirecek şekilde. Helezonlardan oluşan bir formda oyulmuş. 17. yüzyılın ortaları diye tarihledim. Isabella battığında zaten nesilden nesile gelen bir şeymiş. Matthew, genç kızın saçının bir buklesini parmağına doladı. Gözlerini gözlerinden ayırmadan, sahibi kimmiş diye sordu. Bilmiyorum. İçini çekerek yanağını onun eline doğru çevirdi. Acaba genç bir geline ait miydi diye merak ettim. Ona büyükannesinden kalmış olabilirdi. Düğün gününde eski bir şey alarak onu elinde tutmuş olabilirdi. Onu hiç kullanmamış, kendisi için çok değerliydi sanırım. Ama ara sıra tuvalet masasında duran kutusundan çıkartıp bakıyordu herhalde. Onu açıyor, parmağını gülün üzerinde gezdiriyor ve rahibe doğru yürürken elinde bunu taşıdığı için ne kadar mutlu olduğunu düşünüyordu. Kadınlar bunu hala yapıyorlar mı? Tate'in çizdiği resimden etkilenmişti. Henüz dokunmadığı şarabını elinden alıp kenara koydu. Eski bir şey, yeni bir şey filan, değil mi? Sanırım yapıyorlar. Matthew'nun dudakları çenesinin çevresinde gezinirken, Tate'in başı geriye düştü. Eğer geleneksel bir düğün isterlerse, o yaşam boyu bir defalık beyaz giysi ve yerde sürünen uzun etek, müzik, çiçekler. İstediğim bu mu? İstemiyorum. Ağzı ağzı üzerine gelince kalbi tekledi. Bunu düşünmedim. Evlilik benim için bir öncelik değil. Nabzı hızlanırken sırtını okşamak için ellerini erkeğin gömleğinin altına kaydırdı. Tanrım, bedenini seviyorum. Benimle seviş Matthew. Açlıkla ve biraz da sertçe dişlerini boğazına sürttü. Şimdi, hemen şimdi. Eğer yapılabilecek tek şey buysa, o da buna uyacaktı. Ona sahip olacaktı ama Tate unutmayacaktı. Tanrı şahit olsun ki bu mantığın her katmanını sıyırıp atanın Matthew olduğunu asla unutmayacaktı. Vahşi bir hareketle saçlarını eline doladı. Asılarak başını geriye yatırdı. Bu ani acımasızlık karşısında Tate ağzını açınca saldırdı. Genç kızın boğazından bir ses çıktı. Kısmen protesto, kısmen tahrik ifade ediyordu. Kendini kurtarmak için ellerini erkeğin omuzlarına uzattı. Ancak onun eli hızla şortunun bol paçasından içeri dalmıştı. Parmakları Tate'in içine girdi ve ona dehşet verici, vahşi bir orgazm yaşattı. Genç kızın bacakları bükülmüştü. Matthew bu kez battaniye gibi incelikler için zaman harcamadan onu yere sürükledi. Daha nefes alamadan üzerindeydi. Elleri ve ağzı her yerdeydi. Altındaki tene saldırmak için giysilerini çekiştiriyor, parçalıyordu. Tate onun altında debeleniyor, pençeler atıyordu ama kendini savunmak için değildi bunlar. Beyninin bir bölümü sonunda volkanın patlamış olduğunu fark etmişti. O ölümcül sıcaklık üzerine akarken genç kız karanlık ve bilinçsiz bir zevk içinde çalkalandı. Erkeğin ağzı ve dili her yerindeydi. Onu yeni ve ürkütücü bir delilik düzeyini kabul etmeye zorluyordu. Tate de onun kadar açgözlü bir istekle vücudunu yay gibi gerip ona yaslandı ve orgazmın yaklaştığını hissetti. Şimdi diye haykırmak istedi. Çaresizlik içinde el yordamıyla onu bulmaya çalışıyordu. Oh, Tanrım şimdi! Ama Matthew onu çırılçıplak soydu. Ellerini başının üzerine çiviledi. Kirpiklerinin gözlerini örttüğünü görünce, hayır, bana bak diye üsteledi, dosdoğru bana bak. Genç adamın ciğerleri yanıyor ve kelimeler boğazını cam kırıkları gibi çiziyordu. Tate'in gözleri açıldı. Odaksız, baygın bir yeşil. Düşünebiliyor musun dedi genç kıza. Matthew, eli elinin altında gerilmişti. Beni şimdi al, dayanamıyorum. Pekala, bileklerini tek elinde birleştirip, diğeriyle ateşli merkezini avuçlayınca, genç kız altında vahşice kıvrılıp bükülerek yeniden boşaldı. Tate'in kolları, elleri altında su gibi erirken, Matthew kendi iniltisini yuttu. Düşünebiliyor musun diye yineledi. Ama genç kız artık konuşmanın ve görmenin ötesindeydi. Duyuları dağılmıştı. İçindeki sistem, kıvılcımlar saçan ve cızırdayan bir canlı teller karmaşasına dönüşmüştü. Genç adam ellerini bırakınca kımıldamadı. Bir sonraki saldırıya kadar savunmasız yatıp bekledi. Matthew onun soluk etini, nefis kıvrımlarını santim santim hırsla öpüyor, okşuyor, adeta yutuyordu. Ne zamanki onun içinde tek başına olmadığını hissetti, ne zamanki onun ağzı da yeniden kendininki kadar aç ve hırslı oldu, içine daldı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 326. Devamı 34. ayrımda.